6. Ayrım.
Talbot yaklaştı. Loni başını kaldırıp ona bakarken birden gecenin efsunlu bir parıltısı olduğunu fark etti. Sanki güneşli bir güne benziyordu. Sesler uyan dediler. Ama bunlar Loni'nin daha önce hiç duymadığı yabancı seslerdi. Birinin bileğini ovduğunu hissetti. Hadi Birida, kalk artık. Birida gözlerini açtı ama gökyüzünden gelen ışık öylesine parlaktı ki yeniden yumdu kamaşan gözlerini. Ölüm ne tuhaf şeydi. Vika, aç gözlerini dedi. Oysa o kaleye dönmek istiyordu. Sevdiği adam, rahip aramaya gitmişti. Onu böyle yüzüstü bırakarak çekip gidemezdi. Sevgilisi yalnızdı ve ona ihtiyacı vardı. Bana yeteneğinin ne olduğunu söyle. Vika ona düşünmek için zaman tanımıyordu. Kızın tarot kartlarındaki deneyiminden çok daha güçlü, olağanüstü bir olay yaşadığını biliyordu. Yine de ona düşünmek için zaman tanımıyordu. Ne kızın duygularını anlıyor ne de duygulara saygı duyuyordu. Tek istediği ona bahşedilen yeteneğin ne olduğunu öğrenmekti. Bana yeteneğini anlat diye ısrar etti. Biri de öfkesini bastırmak için derin bir soluk aldı. Bu kadından kaçış yoktu. Öğrenmek istediğini öğreninceye kadar diretip duracaktı. Aşık bir kadındım. Vika hemen eliyle Birida'nın ağzını kapattı. Ayağa kalktı, kollarını havaya kaldırarak bir takım tuhaf hareketler yaptıktan sonra kıza döndü. Tanrı kelamdır. Herhangi bir durumda, herhangi bir anda ne söylediğine çok dikkat et. Birida Vika'nın neden böyle davrandığını anlayamadı. Tanrı kendisini her şeyde ifade eder ama bunu yapmanın en sevdiği yöntemlerinden biri kelamdır. Çünkü kelam titreşime dönüşmüş düşüncedir. Konuşurken çevrendeki havaya daha önce sadece enerji olan bir şeyi aktarırsın. O yüzden ağzından çıkan her söze çok dikkat etmelisin diye yineledi Vika. Kelam pek çok ritüelden daha büyük güce sahiptir. Biri de hala anlayamıyordu. Deneyimini anlatmanın tek yolu sözcüklerdi. Vika, bir kadından söz ederken sen o kadın değildin diye açıkladı. O kadının ancak bir parçasıydın. Başkaları da seninle aynı anılara sahip olabilir. Biri de kendisine ait bir şeylerin elinden alındığı, gasp edildiği duygusuna kapıldı. O kadın o kadar güçlüydü ki biri de onu kimseyle paylaşmak istemiyordu. Üstelik bir de Talbot vardı. Vika yine bana yeteneğini anlat dedi. Genç kadının yaşadığı deneyim yüzünden konuşamayacak kadar sarsılmasına meydan vermeyecekti. Bu tarz zaman yolculuğu sık sık sorun yaratırdı. Biri de anlatacağım çok şey var. Bunları sana anlatmak istiyorum. Çünkü senden başka kimse bana inanmayacak. Lütfen bırak da konuşayım diye yalvardı. Sonra yağmur damlalarının yüzüne düştüğü andan itibaren olan biten her şeyi anlatmaya başladı. Olağanüstü olaylara inanan biriyle konuşmak fırsatını yakalamıştı. Bu fırsatı kaçırmamalıydı. Başkalarının kendisini böyle saygıyla dinleyemeyeceğini biliyordu. Çünkü insanlar yaşamın sihirli olduğunu keşfetmekten korkarlardı. Onlar evlerine, işlerine, umutlarına alışmışlardı. Biri çıkıp da zamanda yolculuk yapabileceğini, evren boşluğunda yüzen kalelerin görülebileceğini, tarot kartlarının öyküler anlattığını, gecenin karanlığı içinden yürüyüp giden adamlar olduğunu söyleyecek olursa, böyle deneyimleri yaşamış olanlar hayatın kendilerini aldattığı duygusuna kapılırlardı. Onlara göre yaşam her gün, her gece, her hafta sonu hep aynıydı. Biri de yakaladığı fırsatı işte o yüzden kaçırmak istemiyordu. Madem kelam tanrıydı, öyleyse zamanda yolculuk yaparak geçmişe gittiğini, sanki gittiği yer şu anda bulundukları ağaçlıkmış ve onlar sanki şimdi olmuş gibi her ayrıntıyı anımsadığını anlatan sözleri varsın çevresindeki havaya kaydolup dolansın. Sonradan biri çıkıp da bunların olmadığını kanıtlamayı başarırsa, günün birinde zaman ve uzam kendisini kuşkuya düşürür ve olanların yalnızca yanılsamadan ibaret olduğuna kendisi inanırsa o akşam o ormanda söylenen sözler hala havada titreşimini sürdürür ve hiç değilse bir kişi sihirin, büyünün yaşamın bir parçası olduğunu kabullenen biri anlatılanların gerçek olduğunu anlardı. Biri de kaleyi, sarı haçlı siyah cübbe giyen rahipleri, alevlerle dolu vadiyi, kafasından geçenleri okuduğu kocasını anlattı. Vika sabırla dinliyordu ama biri de Lonnie'nin kafasındaki sesleri anlatırken Vika sabredemeyerek onun sözünü kesmeye başladı. Seslerin erkek sesi mi kadın sesi mi olduğunu ikisi de vardı. Belirli bir duygusallık, saldırganlık ya da sempati ifade edip etmediklerini, hayır, kişisel bir yaklaşımları yoktu. Birida'nın istediği zaman o sesleri çağırıp çağıramadığını, Birida bilmiyordu, bunu öğrenecek zamanı olmamıştı. Sordu. Vika, peki artık gidebiliriz diyerek pelerinini çıkarıp çantasına koydu. Birida bozuldu. Bir iki kelimeyle de olsa övülmeyi ya da hiç değilse Vika'nın bir açıklama yapmasını bekliyordu. Oysa Vika, hastalarını soğuk ve mesafeli bir tavırla muayene eden, hastanın ağrılarından sızılarından çok onlara neden olan belirtileri not eden doktorlara benziyordu. Geldikleri o uzun yoldan geri döndüler. Biri de ne zaman konuyu yeniden açmayı niyetlense, Vika hayat pahalılığından, işe gidiş dönüş saatlerindeki trafik tıkanıklığından, apartman yöneticisinin yüzünden çektiği sıkıntılardan söz açıyordu. Ancak her zamanki gibi karşılıklı koltuklara oturduktan sonra Vika, Birida'nın deneyimi hakkında konuştu. ''Sana sadece bir tek şey söylemek istiyorum.'' dedi. ''Duygularını açıklamaya, yorumlamaya kalkma. Her şeyi olabildiğince yoğun yaşa ve neyi Tanrı'nın sana armağanı gibi görürsen onlara sahip çık. Yaşamanın anlamaktan daha önemli olduğu bir dünyaya artık katlanamayacağını düşünüyorsan hemen şimdi büyüden vazgeç. Görünenle görünmeyen arasındaki köprüyü yok etmenin en iyi yolu duygularını açıklamaya çalışmaktır.'' Duygular yaban atlarına benzer. Birida da mantığın hiçbir zaman onları tam anlamıyla dizginleyemeyeceğini biliyordu. Bir ara erkek arkadaşı hiç açıklama yapmadan onu terk edince, Birida aylarca evden çıkmamış, delikanlının kusurlarını, ilişkilerindeki binbir yanlışı tekrar tekrar irdelemişti. Yine de her sabah onu düşünerek uyanmış, çocuk onu arayacak olursa buluşmayı kabul edebileceğini sezmişti. Mutfaktaki köpek havladı. Biri de bunun gitme vaktinin geldiğine bir işaret olduğunu biliyordu. Ne olursun, daha olanlar hakkında konuşmadık diye sızlandı. Ve kesinlikle sormak zorunda olduğum iki soru var. Vika ayağa kalktı. Genç kadın önemli soruları hep son ana, gitme vaktinin geldiği ana bırakmanın yolunu buluyordu. Gördüğüm rahiplerin gerçekten yaşayıp yaşamadığını bilmek istiyorum. Vika kitaplığa doğru yürürken olağanüstü deneyimler yaşarız ve aradan daha 2 saat geçmeden bunların sadece hayal ürünü olduğuna kendimizi inandırmaya çalışırız dedi. Biri de ormandayken kendisinin de olağanüstü şeylerden korkanları düşündüğünü anımsadı ve kendinden utandı. Vika elinde bir kitapla geri geldi. Katarlar ya da kusursuzlar. 12. yüzyılın sonlarında Fransa'nın güneyinde kurulan bir kilisenin rahipleriydi. Reenkarnasyona, mutlak iyinin ve mutlak kötünün varlığına inanırlardı. Onlara göre dünya seçilenler ile yitirilenler olarak ikiye ayrılmıştı. Yani kimsenin dinini değiştirmeye çalışmanın anlamı yoktu. Katarlar ya da kusursuzların dünyevi değerlere önem vermeyişi, Languedoc bölgesindeki feodal beylerden çoğunun bu dini benimsemesine yol açtı. Derebeyleri bu yolla Katolik Kilisesi'nin istediği ağır vergileri ödemekten kurtuluyorlardı. Aynı şekilde kimin iyi, kimin kötü olduğunun daha doğarken belirlendiğine inanan Katarlar, cinsellik konusuna yaklaşımlarında ve özellikle kadınlara davranışlarında çok hoşgörülüydüler. Sadece rahiplere bu konuda hoşgörülü olmazlar, sert kurallar uygularlardı. Katarizm yayılmaya başlayıncaya kadar her şey yolundaydı. Mezhep yaygınlaştıkça Katolik Kilisesi bunu bir tehdit olarak gördü ve kafirlere, sapkınlara karşı Haçlı Seferi başlattı. Katarlarla Katolikler arasında 40 yıl boyunca kanlı savaşlar yapıldı. Sonunda başka ülkelerin de desteğiyle Katolikler yeni dini benimseyen bütün kentleri yıkıp yok ettiler. Sadece Pireneler'deki Montségur Kalesi ayakta kaldı. Fransızlar kuşatma altındaki kaleye gerekli malzeme ve mühimmatın taşındığı gizli geçidi keşfedinceye kadar kaledeki Katarlar direndiler. 1244 Mart ayında kalenin teslim olmasından sonra 220 Katar şarkılar söyleyerek kalenin bulunduğu dağın eteğinde yakılan büyük ateşe attılar kendilerini. Vika kapalı duran kitabı dizlerinin üzerinde tutarak bunları anlattı. Ancak sözünü bitirince kitabı açtı. Sayfaları karıştırarak bir fotoğraf aradı. Biri de burcunun neredeyse tamamı yıkılmış ama surları ayakta kalmış olan kale yıkıntısını gördü. Kalenin avlusu, Loni ile Talbot'un çıktıkları merdiven, surun bir parçasını oluşturan büyük taş ve burç oradaydı işte. Sormak istediğim bir soru daha olduğunu söylemiştin. Sorunun artık önemi kalmamıştı. Biri de doğru dürüst düşünemiyordu. Kendini bir tuhaf hissediyordu. Epey gayret sarf ederek sormak istediği şeyi anımsayabildi. Zamanını neden benimle harcadığını, neden bana öğretmek istediğini bilmek istiyorum. Çünkü Töre böyle yapmamı söylüyor diye yanıtladı Vika. Birbirini izleyen reenkarnasyonlarında çok az değişmişsin. Benim ve arkadaşlarım gibi insanlarla aynı gruptasın. Biz ay töresini sürdürmekle görevlendirilmiş kişileriz. Sen bir cadısın. Biri de Vika'nın söylediklerini umursamadı. Hatta bir daha buluşmak için randevu almak bile aklına gelmedi. O anda oradan gitmekten, duvardaki nem lekesi, yere atılmış sigara paketi, kapıcının masasına bırakılmış mektuplar gibi kendisini tanıdığı, bildiği dünyaya döndürecek sıradan şeylerin arasında olmaktan başka bir isteği yoktu. Yarın çalışmam gerek. Biri de birden zaman kaybetme kaygısına kapıldı. Evine dönerken çalıştığı şirketin ihraç mallarını faturalama sistemini düşündü ve bir takım işlemleri sadeleştirmenin yolunu buldu. Keyfi yerine geldi. Patronu bu yöntemi onaylayabilir, belki de maaşına zam bile yapardı. Eve geldi, yemek yedi, biraz televizyon seyretti. Sonra faturalamayla ilgili düşüncelerini bir kağıda yazıp yorgunluktan bitap halde yatağa girdi. İhraç mallarının faturalanma işi bir anda yaşamında büyük önem kazanmıştı. Ne de olsa o işi yapmak için para alıyordu. Başka hiçbir şey yoktu. Hepsi yalandı. Biri de bütün hafta tam saatinde kalktı. Ofiste deliler gibi çalıştı ve patronundan aferin aldı. Hiç ders kaçırmadı, gazete bayisindeki dergilerde yazılanları büyük bir ilgiyle okudu. Düşünmemek için ne gerekirse yapıyordu. Ormanda bir büyücü ya da şehirde bir cadıyla buluşma düşüncesi ne zaman su yüzüne çıkacak olsa biri de hemen ertesi hafta sınavları olduğunu kendisine anımsatarak ya da kız arkadaşlarından birinin bir başkası için söylediklerini hatırlayarak o düşünceleri kafasından uzaklaştırıyordu. Cuma günü geldi çattı. Erkek arkadaşı sinemaya götürmek için onunla üniversitenin önünde buluştu. Sinemadan çıkınca her zaman gittikleri barda oturdular. Filmden, iş yerindeki arkadaşlarından, işlerinden söz ettiler. Bir partiden dönen arkadaşlarına rastlayıp onlarla birlikte akşam yemeğine gitmeye karar verdiler. Ve Dublin'de her saat açık lokantalar olduğuna şükrettiler. Sabaha karşı saat 2'de arkadaşlarıyla vedalaştılar. Birida'nın evine gitmeye karar verdiler. Eve girer girmez Birida, Iron Butterfly'ın bir plağını pikaba koydu. İkisine de birer duble viski hazırladı. Birbirine sarılıp kanepeye uzandılar. Sevgilisi Birida'nın saçlarını ve göğüslerini okşarken ikisi de suskun ve dalgındı. Birida birden, "Gerçekten çılgın bir hafta geçirdim," dedi. "Hiç durmaksızın çalıştım, sınavlarıma hazırlandım ve bütün alışverişlerimi yaptım." Plak bitti, bir de kalkıp plağın arkasını çevirdi. "Mutfaktaki dolabın kapağını, hani menteşelerinden çıkan kapağı biliyorsun değil mi? İşte sonunda onu onaracak birini bulup gün aldım. Bu arada birkaç sefer bankaya gitmem gerekti. Birinde babamın gönderdiği parayı çekmek için gittim. Sonra şirketin çeklerini yatırdım. Daha sonra..." Lawrence gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Biri de sertçe ''Neden öyle bakıyorsun bana?'' diye sordu. Kanepede yatıp kendisine bakan ve ilginç bir söz söylemeyi beceremeyen bu adam da kimdi? Çok saçmaydı bu. Birida'nın ona ihtiyacı yoktu. Kimseye ihtiyacı yoktu. ''Neden öyle bakıyorsun bana?'' diye sordu yeniden. Lawrence cevap vermedi. Sadece ayağa kalktı, Birida'nın yanına gitti ve ona sarılarak kanepeye götürdü. Birida'nın kafası karıştı. Ne diyeceğini bilemeden, ''Söylediklerimin tek kelimesini bile dinlemiyorsun.'' dedi. Lawrence ona sarıldı. Birida, ''Duygular yaban atlarına benzer.'' diye düşündü. Lawrence sevecen bir tavırla, ''Bana her şeyi anlat.'' dedi. ''Ne karara vardıysan, hatta bir başkasıyla tanıştıysan, hatta bu bir veda konuşmasıysa bile dinleyeceğim ve kararına saygı duyacağım. Bir süredir birlikteyiz. Seni çok iyi tanımıyor olabilirim. Yani tam olarak kim olduğunu bilmiyorum. Ama kim olmadığını biliyorum. Ve bütün gece sen değildin.'' Biri de ağlayacak gibiydi. Ama karanlık geceler, konuşan tarot kartları ve ev sunulu ormanlar yüzünden zaten çok gözyaşı dökmüştü. Duygular gerçekten de yaban atları gibiydi. Birida'nın o anda yapabileceği tek şey de duygularını kapıp koyuvermekti. Birida büyücünün ve Wicca'nın o pozisyonunu sevdiklerini anımsayarak Lawrence'ın tam karşısına oturdu. Sonra ormanda büyücüyle karşılaşmasından başlayarak bütün olan biteni ayrıntılarıyla anlattı. Lawrence hiç ses çıkarmadan dinliyordu. Birida Monsegur'un fotoğrafından söz edince Lawrence Katarları üniversitedeki derslerinden birinde duyup duymadığını sordu. Biri de bak anlattıklarımın tek kelimesinin bile inanmadığını biliyorum diye çıkıştı. Hepsinin bilinçaltımdan kaynaklandığını, sadece önceden bildiğim şeyleri anımsadığımı düşünüyorsun. Ama öyle değil Lawrence. Daha önce Katarları hiç duymamıştım. Tabii senin her şey için bir açıklaman vardır. Biri de ellerinin titremesini kontrol edemiyordu. Lawrence ayağa kalktı. Bir parça kağıt alıp, yaklaşık 20 santim arayla iki yerinden deldi. Kağıdı viski şişesine dayayarak dik duracak biçimde masaya koydu. Sonra mutfaktan bir şişe mantarı alıp geldi. Masanın başına oturdu. Kağıtla şişeyi öbür uca itti. Mantarı önüne koydu. ''Buraya gel.'' dedi. Biri de kalktı. Lawrence fark etmemiş gibi davransa da biri de titreyen ellerini saklamaya çalışıyordu. Bu mantarın bir elektron yani atomu oluşturan minik parçalardan biri olduğunu varsayalım. Anlıyor musun? Biri de kalktı. Lawrence fark etmemiş gibi davransa da biri de titreyen ellerini saklamaya çalışıyordu. Bu mantarın bir elektron yani atomu oluşturan minik parçalardan biri olduğunu varsayalım. Anlıyor musun? Biri de başıyla olumladı. Tamam, şimdi beni iyi dinle. Yanımda elektronu kağıda fırlatabileceğim çok gelişmiş, çok karmaşık bir takım aletler olsaydı. Elektron iki delikten de aynı anda geçer ve bunu da ikiye ayrılmadan yapardı. Biri de inanmıyorum dedi, olamaz. Lawrence kağıdı çöpe attı. Titiz biri olduğu için mantarı da aldığı yere koydu. İnanmayabilirsin ama bu doğru. Bu bilim adamlarının bildiği ancak açıklayamadığı bir şey. Ben de senin anlattıklarının hiçbirine inanmıyorum ama doğru olduğunu biliyorum. Birida'nın elleri hala titriyordu ama ağlamıyordu. Kendisine hakimdi. Alkolün etkisinin tamamen uçup gittiğini fark ediyordu. Tuhaf bir biçimde ayıktı. Peki bilim adamları bu gizemlerle karşılaştıkları zaman ne yaparlar? Senin bana öğrettiğin deyimle karanlık geceye dalarlar. Gizemin yok olmayacağını bildiğimiz için onu kabullenmeyi, onunla birlikte yaşamayı öğreniriz. Yaşamdaki pek çok durumda da aynı şeyin olduğunu sanıyorum. Çocuk büyüten bir anne de karanlık geceye daldığını hissetmelidir. İş bulmak, para kazanmak umuduyla uzak bir ülkeye giden bir göçmen de. Onlar çabalarının ödüllendirileceğine, günün birinde yürüdükleri ve başlangıçta çok korkutucu görünmüş olan yolda neler olduğunu kavrayacaklarına inanırlar. İlerlememizi sağlayan açıklamalar değil, yola devam etme isteğimizdir. Biri de birden kendisini çok yorgun, çok bitkin hissetti. Uyumak istiyordu. Uyku özgürce girebileceği tek sihirli dünyaydı.